Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız üzücü olaylardan dolayı bir darbe kalkışması yaşadık arkadaşlar. Mobility'yi yayınlayamamıştık. Bu hafta da dilimiz döndüğünce programı sunmaya çalışacağız. Umuyoruz ki böylesi olayları ülke olarak bir daha yaşamayız.
Evet.
Bilime, teknolojiye ülkemizi nasıl daha iyi noktaya taşıyabiliriz? Herkes bu işe konsantre olur diyerek ilk haberimize başlayalım. Aslında yine silahlı kuvvetleri aslında ilgilendiren bir haber ama Amerikan ordusuyla ilgili bir haber bu. Geçmiş hafta yayınladığımız haberlerden birisinde Amerikan ordusunun Android'den iOS ekosistemine geçiş yaptığını ve buna gerekçe olarak da Android ekosisteminde kullandıkları cihaz, ki burada Galaxy Note serisinden devşirme bir cihaz kullandıkları söyleniyordu bilgi olarak. Performansın yetersiz olması, akıcılık sorunları yaşanması, zaman zaman telefonların kendi kendine restart atması gibi sorunları baş göstererek iOS ekosistemine geçiş yapmışlar. Burada şunu bilmiyoruz. Hangi nesil Galaxy Note'dan devşemeyeceği var? Çünkü sen de biliyorsun ki askerler bir ihale çıktıktan sonra envantere giren ürünleri çok uzun süreler boyunca kullanabiliyorlar. Bu birinci nesil Galaxy Note da olabilir, Note 4 de olabilir. O bilgi olmamakla birlikte özellikle ekranı ikiye bölerek bir taraftan işte GPS üzerinden konum belirleme, diğer taraftan da işte askeri haberleşme network içerisinde belki haberleşme yapabilmek açısından iOS ekosisteminin hem daha performanslı hem de ortaya çıkan görsel keskinin daha iyi olduğundan hareketle iOS ekosistemine geçmişler. İşin ticari bir etkisi var mıdır yok mudur? Bizim sitede okuyucularımız işte bir Amerikan ordusunun Amerikan şirketinin ürünü
yani
kullanması lazım.
Bana da öyle daha mantıklı
şeyler var ama geçmiş haftanın bence en ilgi çekici haberlerinden birisiydi.
Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Amerikan ordusunun Android cep telefonu, daha doğrusu akıllı telefon kullanmaya başlaması aslında birkaç senelik konu ve asıl amaç gittikçe güçlenen ve fonksiyonları artan cep telefonlarının askerlerin sahadaki yeteneklerini arttırmasıydı.
Aynen.
Yani bir askeri birlik, şöyle düşünün, diyelim ki ileride bir düşman birliğini gördüler. Şimdi düşman birliğini gördükten sonra şu anki koşullarda onun fotoğraflarını çekip uyduya göndermesi, oradan aktarması falan, hani hangi cihazda daha kolay olur diye düşünmüşler. Ve kendi aralarında şifreli bir şekilde haberleşen cep telefonlarının bu işi en iyi şekilde yapabileceği öngörülmüş. Çünkü fotoğrafı çekiyor zaten, konum bilgisi içinde. Konum bilgisiyle beraber yolluyor. Hatta yeni nesil cep telefonları çift kamerasıyla beraber uzaklığı da ölçebiliyorlar. Senden ne kadar uzakta olduğunu bile söyleyebiliyorlar yani.
Bugün artık kendi içerisinde entegre termal kamerası olan telefonlar da var. Keza yine termal kameranın ihtiyaç duyduğu alanlar için geçerli olmak üzere. Yani pek çok şeyden istifade ediyorlar. Hatta yine ilgili haberde anekdotlardan birisi de şuydu. Zaten son 4-5 yıldır özellikle görevdeki askerlere iPod ya da iPad verildi. Verilirken de amacın örneğin işte Afganistan'a giden askerin Arapça öğrenmesi ya da Irak'a giden askerin aynı zamanda Kürtçe ile ilgili bir takım aksiyonlar alabilmesi yönelik temel pratik dil eğitim setleri içerdiği söyleniyordu. Bakalım şimdi bugün iOS, yarın başka platforma geçerler mi? Arka planı ticari, reklam amaçlı bir işbirliği var mıdır? Sonucunda şey de olabilir. Bugün hani bizim emniyete bakıyorsun. Mercedes'in de arabası var polisimizde. Başka firmaların da var. Bazen firmalar gelip hediye etmek istiyorlar. Envanterine ekler misin diye ricada bulunabiliyorlar. Belki de Apple demiştir. Bütün envanteri
olabilir,
iPhone'da güncelleyelim tarzında. Bizde de ordunun pek çok noktada Aselsan ürünlerini kullandığını biliyoruz. Umuyoruz ki yani Türkiye yerli telefonunu kullanır da ayak askerimize yine kabiliyetleri gelişmiş yerli telefonları da verme durumu yaşarız diyerek iPhone'dan bahsettik. iPhone'a devam edelim. Eylül ayında lanse edilmesini beklediğimiz iPhone 7 ile ilgili artık boy boy görseller, videolar ne ararsak internet ortamına sızmaya başladı.
Tasarım radikal şekilde değişmeyeceği konuşuluyordu. Değişmemiş.
Değişmemiş. Denilen o ki radikal bir tasarımın var olduğu, ancak bunun iPhone 10. yılı olan 2017'ye saklandığı yönünde. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama genelde hani o 2 yıllık döngülerde donanımı arttır, tasarımı değiştir çizgisi bu sene bozulmuş olacak bu etkenden dolayı. Çünkü biliyorsunuz iPhone 6'da tasarım değişmiş, iPhone 6'da de donanım güncellenmiş. iPhone 7'de biz tasarımın değişmesini bekliyorduk. Kaldı ki iPhone 7 isminin de son dakikaya kadar gizli tutulacağı ve aslında iPhone 7 olmayacağı da söyleniyor. Burada belki başka bir isimlendirme de kullanabilirler ama tasarımlara bakıldığı zaman şimdi 3 tane telefondan bahsediliyor burada. Birincisi bildiğimiz iPhone 7, diğerinin iPhone 7 Plus, üçüncüsü ise iPhone 7 Pro oldu. Tasarım olarak zaten benzer olduğunu söylemiştik. Ne farklar var? Kulaklık girişimiz artık yok. Bununla birlikte anten tasarımda anten çizgilerini biraz daha farklılaştırmışlar. Kenarlardan hafif böyle direkt kasanın üstünde olmak yerine kenarı kullanarak dairesel bir forma geçmişler. Biz bu tasarımı Meizu'nun son MX6 Pro modelinde de görmüştük zaten. Ve tabii ki kamera bölümünde ciddi bir değişiklik var. Lens bayağı büyümüş. Öyle zannediyorum ki sensör de büyümüştür diye bir tahminimiz var. Pro olan modelde aynı zamanda Apple'ın kendi özel konektör sistemi var. Belki akıllı yine kılıfları ve aksesuarları burada görebileceğiz. Aynı zamanda iPhone 7 Pro'da çift kamera da var.
Beni en çok heyecanlandıran o oldu.
Önemli noktalardan bir tanesi. Hani iPhone 6s Plus kullanıcısı, iPhone 6s kullanıcısı iPhone 7'ye geçer mi? Bunu zaten bekleyip görmemiz gerekiyor. Özelliklerine bakacağız ama özellikle Apple'ın A10 işlemcisinin tek çekirdek performansında iPad Pro'larda kullanılan A9X kadar güçlü olacağı söyleniyor. Yani bu bile aslında tek başına, ki bir takım dedikodular var. iPhone 7'nin lanse edildiği gün donanımını tam anlamıyla kullanabilen bazı yeni oyunların da, mobil oyunların da lanse edileceği şeklinde. Hani eğlence amacıyla kullanmak isteyenler için A10 ve özelliklerini kullanabilen yeni oyunlar aslında ilgi çekici bir paketi de beraberine getirebilir.
Burada asıl yani Pro modeli iPhone çok önemli bir unsur. Bundan sonra acaba bu şekilde devam mı edecekler, yoksa daha sonrasında iki modelde kalıp yine mesela 7 ya da 8 veya 8S deyip ya da 8 Plus deyip çift kamerayı bütün telefonlara mı yayacakları çok önemli bir unsur. Yani neden Pro modeline çift kamerayı saklamışlar? Çift kamera modeli zor mu bulunuyor?
Ticari bir neden bence. Ayrıştırıcı bir unsur olması açısından.
Özelleştirmek mi istediler? Gerçekten ben bunu merakla bekliyorum. Bir de şimdi bizim şu anda çift kamerasından olabildiğince fazla yararlandığımız tek telefon var.
Evet, Huawei P9.
Evet, modern telefonlar içinde. Huawei P9 var. Pro ile beraber şimdi iPhone tarafında böyle bir şey eklenmiş olacak. Ve Apple'ın böyle bir hamle yapması çok önemli arkadaşlar. Niye? HTC ilk bunu yaptı ve dedi ki bizim açık bir API'miz var. Yazılımcılar bundan yararlanıp değişik şeyler çıkartabilirler. Kimse bir tane bile uygulama yazmadı.
Cihaz satmayınca
HTC P8 modelini. Ama iOS tarafında böyle bir hamle olduğunda çok farklı yazılımlarda görebiliriz bu kameranın derinlik bilgisinden yararlanan. Tabii derinlik için mi kullanılacak? Başka şeyler mi yok? Onu da bilmiyoruz. Evet.
Vallahi açıkçası bekleyip görmek lazım. Tabii diğer taraftan mesela LG'nin yine çift kameralı uygun fiyatlı bir telefon konsepti var. Onu biliyoruz. Aynı zamanda Xiaomi'nin Redmi Note serisinde yine çift kameralı bir telefon katacağını da biliyoruz. Hatta bir takım kamera örnekleri de ortaya çıktı ama öyle görünüyor ki en azından iPhone 7 ailesi için, eğer Pro modeli piyasaya çıkarsa, resmi olarak doğrulanmadığı için çıkar çıkmaz bunu bilemiyoruz ama ayrıştırıcı unsurların başında çift kamera, çift hoparlör ve kendi özel konektör sistemi, evet, gelecek gibi görünüyor ki oraya da özel aksesuarlar konumlandırabilmek
açısından. Mesela şarjı kılıflar orada çok daha değişik, çok daha modern tasarımlarda olabilirler.
Bence de olabilir. Değişik şeyler yapacaklar gibi görünüyor. Çünkü bugün artık aksesuar tarafında işte dahili projektörlü aksesuarlardan tutulan, evet, çok değişik çözümler var. Muhtemelen orada da ekosistem büyüyecektir gibi geliyor. Android dünyasına geri dönelim. Nokia markasını zaten akıllı telefon dünyasında yeniden hareketleneceğini biliyorduk. Geçtiğimiz aylarda yapılan ticari anlaşmalarla Foxconn tarafı aptal telefon işini devralmıştı Nokia, Microsoft tarafından. Fabrikayı devralmış. Aynı zamanda 4500 çalışan da Foxconn'a geçiş yapmıştı. Aynı zamanda HMD isimli bir şirket ve Finlandiya'daki bir başka şirket, ki bu şirket mobil dünyada deneyimli bazı önemli yöneticileri de bünyesine katmıştı. Akıllı telefon dünyasında üst seviye cihazlarda Nokia markasını diriltecekti. Teknik özelliklerle ilgili bir takım detaylar geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Ortada gezen bir konsept çalışma da var. Hiç de fena görünmüyor ama bu, evet, Nokia'ya ait bir tasarım değil, onu söyleyelim. Benzer bir telefon çıkarsa tasarım anlamında çok da yadırganmaz gibi geliyor. Ama özelliklere geri dönecek olursak ya, iki telefon var. Biri 5.2 inç, biri 5.5 inç. Bundan yine OLED ekran kullanacağı söyleniyor. İşte Snapdragon 820 serisi işlemci, IP68 sertifikası, işte 4 GB RAM, tip C konektörü vesaire vesaire. Tip C konektörünü de bu arada tüketici ürünlerine ilk kullanan yine Nokia'da, benim bir tablette bunu yapmışlardı. İlginç olan ise şu: 22.2 megapiksel kamerada sensör tarafında yeni materyal olarak grafin kullanacakları, Nokia'nın ki Finlandiya'daki kalan Nokia kısmının araştırma geliştirme ekibinin zaten üzerine çalıştığı bir konuymuş bu. Bu materyal kameraya ne derece etki eder, ne noktada katma değer sağlar bunu bilmiyorum ama kamerayla ilgili olarak Nokia'nın sanırım farklılaşma çabaları yeni jenerasyonda da devam edecek gibi görünüyor.
Evet, anladığım kadarıyla. Zaten kesinlikle bir fark yaratmaları lazım. Eğer bu fark yaratamazlarsa şu anki telefonun teknik özelliklerini saydığında herhangi bir heyecan verici hiçbir unsur yok.
Aynen.
Yani ben çift kamera da beklerdim. Ama çift kamera konusunda herhalde ki o küçülen ekiple beraber çok fazla bir çalışma üretemediler. Grafin nasıl bir katkı sağlar bilemiyoruz. Grafin biliyorsunuz bilim dünyasında şu anda mucizevi malzeme olarak geçiyor.
Her yerde kullanmaya çalışıyorlar.
Her yerde kullanmaya çalışıyorlar ama aktif olarak hayatımızı etkileyecek bir kullanım alanı bulunamamış durumda. Sensör seviyesinde bunu kullanıp acaba hani geceleri müthiş fotoğraflar çeken bir alet mi üretecekler? Yoksa küçük sensörde büyük sensörlerin yapabildiği bütün olanakları mı sunacaklar, hep beraber göreceğiz.
Orası kocaman bir soru işareti, evet, ama şu var tabii: Nokia'nın özellikle PureView kamera bölümünden pek çok bence farklı şirketlere gittiğini, bunların bir kısmının Apple'a geçtiğini de biliyoruz. Hatta biliyorsun Apple'da bir dönem açıklamasında 800 kişiden oluşan bir kamera mühendislik, evet, ekibi kurduklarını vesaire söylemişlerdi. Sonucunda bir ekip hala araştırma geliştirme çalışmaya devam ediyor. Bekleyip göreceğiz. Büyük olan modelin ilk etapta Çin pazarına özel olabileceği ve fiyatının 500 dolar civarında olabileceği de konuşuluyor. İşin içerisinde Foxconn olduğu için ana vatanında ya da daha büyük pazar olduğu için belki oraya öncelik verme durumu söz konusu olabilir. Ama iddialı telefonlarla Nokia'nın geri dönüyor olması pazarda bir etki yaratır. Çünkü zaten reklama ihtiyacı yok. Nokia diye bir marka var ortada, çok tanınmış ve bilinmiş. Evet. Ürünlerde güzel olursa.
Acaba Nokia'nın girişi, geri kalan da zaten var olma çabası içinde olan HTC, Sony gibi firmaları da sekteye uğratır mı? Yani, çünkü Nokia eğer uluslararası pazara girebilirse, ki marka uluslararası tanınırlığa sahip. Yani sadece Çin'de tanınan bir marka değil. Kendini anlatmak için kimse ihtiyacı yok.
Bugün piyasada bir kamuoyu yoklaması yapsan, hani belli bir yaşın üzerindeki herkese aklına gelen ilk 3 telefon markasını say. Yani Nokia kesin girer. Ve şöyle bir avantaj olur bence Mesut. Birincisi, Foxconn işin içerisinde olduğu için üretim maliyetlerinde en minimal değer neyse bunu yakalayabilirler. Çünkü ticaretin başındaki firmalardan birisi zaten Foxconn. Diğer taraftan finansal anlamda da ciddi destek göreceklerdir gibime geliyor. Markanın zaten tanınılığı var. İyi bir telefon, güzel donanımlar ve makul fiyatla çıkarsa.
İçinde Android var zaten.
İçinde Android var ki Nokia'nın yine Z launcher adını verdiği bir
arayüzle beraber geliyor.
Onun kapalı kaplardan geliştirmeye devam ediyorlarmış artık, ne kadar geliştirdiler bilmiyorum ama.
Allah'tan arayüz yükleyebiliriz Android telefonları.
Hep beraber bekleyip görmek lazım. Nokia'nın kendisine özel servisleri vardı. Bunların da çoğunu elden çıkardılar. İşte konum servisi, müzik servisi vesaire. Nasıl bir olacaklarını göreceğiz.
Zaten hepsi Google'da var. Bakma sen.
Hepsi Google'da var, aynen.
Bedava.
Ama piyasada bir heyecan yaratacağı çıktığı zaman kesin onu söyleyebiliriz. Az önce ismini zikrettin. Sony ile devam edelim. Sony'de tasarım uzun yıllardır en çok tartışılan konu. Dayanıklılık konusunda hani ciddi yol ilerlediler. Suya karşı dayanıklı, mukavemeti yüksek telefonlar konusunda. Ama özellikle çerçeve kanıtları noktasında rekabetçi olamadıkları zaten bilinen bir gerçek. Şimdi yeni bir tasarım ortaya çıktı. Sony yeni amiral gemisiyle ilgili, ki bu amiral gemisinin biz IFA 2016'da tanıtılmasını bekliyoruz. Neden? X Performance dünyada pek çok ülkeye gitmedi. Japonya'da ve belki birkaç ülkede sınırlı kalan bir cihaz oldu. Ve dolayısıyla da premium segmentte Sony'nin bir modeli yok şu aşamada, ki en kâlı segment olduğu için orada olmak önemli. Tasarıma baktığınız zaman şimdi şöyle bir durum söz konusu. Metal kasa, fırçalanmış metal olduğu belli. Sony daha ziyade cam kullanmayı seven bir firmaydı. Öyle bir değişim söz konusu. Tip C'yi zaten söylemeye bile gerek yok ama ön tarafa dönüp baktığınız zaman yine alt üst, yani hani sanki ikinci, üçüncü ekranı koyabilecek kadar fazla kalın, çerçevelerin fazla kalın olduğunu görmekteyiz.
Yani şunu net bir şekilde söylemek lazım. Sony PlayStation hariç bir de fotoğraf makinesinde müthiş işler başardı.
Bir de eğlence kısmı, film, müzik, olaylar, sinema sektörü.
Onun haricinde hiçbir alt yapamıyor. Yani telefon kısmında da bunu gösteriyor. Senelerdir aynı tasarım ya. Yani hiç mi değiştiremedin? Tasarım ekibini tamamen işten kovmaları lazım bu adamların.
Bak bu telefonun arkası güzel olmuş. Arkası hoşuma gitti. Ama ön
tarafı arkası dediğin de yani kaç senedir telefon aynı verdi. Hiçbir şey değiştirmediler. Camı metal yapmışlar sadece. Bu kadar mı yapabiliyorlar yani? Ben firmayı çok merak ediyorum. Tasarım ekibi ne yapıyor?
Yani açıkçası dediğim gibi ben de ön tarafın özellikle yani, ki aslında çerçeveleri inceltebildiklerini bize farklı modellerde gösterdiler. C5 Ultra'ydı, X-A'sıydı vesaire, ama bu segmentte nedense bir türlü o çerçeve kalınlığını düşünemediler. Yani ekran kasa oranı anlamında sınıfındaki en kötü cihazlardan bir tanesi bakıldığı zaman.
Bak şunu anlarım.
iPhone da çok kötü, onu söyleyeyim hani bazen.
Bak kalın olursun ama dersin ki en serin çalışan telefon. Tamam, o da yok. Yani diğerlerinden daha kalın oluyor. Diğerlerindeki tüm sorunlar, ısınma sorunları falan yine aynı telefonda devam ediyor. Ha bir tek pili iyi oluyor hepsinden. Ki o tarafta bir işi başarmışlar
aynen,
yani.
Aynen. Orada hani iki gün iddiasının sonuç hemen bütün ürünlerinde çoğu zaman tutturmayı başardı. O konuda bir sıkıntısı yok. Tabii şu telefonda telefon çok ince olduğunu söyleyemeyeceğim. Görüntü itibariyle hani en ince telefonlardan birisi.
Ya bana açıkçası çok da güzel bir telefon gibi de gelmedi, ne yalan.
Ben hani açıya bağlı olarak arkadan bir adam ön tarafta dediğimiz gibi ekran kasa oranı bence kötü.
Çinli telefon var, çıktığı anda bir elimi alıp bakayım diyorsun. Bu öyle bir izlenim oluşturmuyor. Biraz ki Sony kullanıcısında nasıl bir şey var herhalde? Ben Sony kullanıcılarıyla konuşuyorum. Yakından şey yapıyorum, takip ediyorum. Firmadan ne gelirse almaya hevesliler. Ürünlerinden çok memnunlar. Sony markasından hep bir ışık bekliyorlar.
Ama hala beklenti yüksek. Hep bu sefer acaba olacak mı? Yani bu sefer patlayacak mı beklentisi var.
Mizu'nun herhangi bir telefonunu düşün, tamam mı, tasarımsal olarak? Sony yaz. Üstüne Sony yazsa dünyada herhalde en çok satanlar piyasasına falan girecek. Tepe oynayacak. Şu su geçirmezlik falan filan, bundan vazgeçmeleri lazım. Çok önemli bir şey olsaydı inan bana Apple'da olurdu. Yani pazarın beklediği ve çok önemsediği bir şey olsaydı iPhone'larda zaten görürdüm bunu. Yani.
Kaldı ki Xiaomi'nin CEO'sunun bir açıklaması vardı. Neden suya ve toza karşı mukavemeti yüksek cihaz yapmıyoruz diye. Dediği şey şuydu. %30 ekstra maliyet getiriyor ve üretim bandında geçen süre daha uzun olduğu için bir banttan bir saatte çıkan cihaz sayısı azalıyor. Bu da istekten lojistik maliyetleri de beraberinde yükseltiyor.
Bir de firmaya geri dönüşte çok büyük yük getiriyor. Sony'nin bugün memnuniyetsiz kullanıcılarına bak, telefonu kesin su geçirmiştir, serviste garanti dış demiştir.
İşte pazarlama tarafında dertlerini diye anlatamadılar. Yani su geçirmez telefonu. Şimdi su geçirmez telefon mu? Suya dayanıklı telefon mu?
Evet.
Suya dayanıklı telefon olsa hangi koşullarda suya dayanıklı telefon? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edersen bak, Samsung Galaxy S7 ailesi de mesela suya mukavemeti yüksek cihaz ama hiç görüyor musun?
Evet.
Su geçirmez, Hiç görüyor musun İstanbul Boğazı'nda su altından çekilen?
HTC 10 da bu arada su ve toza karşı dayanıklı bir cihaz. Adamlar hiçbir şekilde belirtmediler bunu. Çünkü biliyorlar Sony'nin nasıl ağzının yandığını görünce bütün firma geri
bak,
çekildi.
Samsung şöyle bir reklam yaptı. Türkiye'ye bir diziyle ki dizilere sponsor olan belli başlı dizileri. Dizide başrol oyuncusu telefonu Samsung seyirciyle konuşurken işte yolda bir su birikintisi vardı. Oraya düşürüyor. Üstüne stüdyo tekrar konuşmaya devam ediyor. Yani hani öyle evet. Mesaj veriyor. Dolayısıyla Sony'nin bence en büyük hatası bu noktada o kısım olmuştu.
Bu arada dizilerde de bir söylenti var. Ben çok dizi izlemediğim için son dönemde göremedim ama General Mobile GM5 Plus kullanmaya başlamışlar.
Valla ben çok izlemiyorum. Yok ben de bu söylediğim örneğe yine okuyuculardan birisi benimle paylaşınca girip bakmıştım. Ben çok izleyemiyorum ama ya parayı veren düdüğü çalar ya. Evet. Paran varsa zaten her yeri. Hatta ben şunu biliyorum. Bazı dizilerde ve TV yapımlarında para vermiyorlar. Ürün veriyorlar. Barter yapıyorlar. Alın işte size şu kadar dizüstü bilgisayar, şu kadar telefon vereyim.
8 koli telefon yolluyorum.
Bir çıkartçık oradaki
fiyatlar biraz yüksektir herhalde.
Bu arada son not olarak telefonun özellikle buton tasarımında çok büyük değişiklik olmadığını Z5 serisinde görmeye başladığımız parmak izi okuyuculu butonun da güç butonunun sağ tarafta yerini koruduğunu söyleyelim. Japonlarla ilgili bir başka haberimiz ki herhalde son dönemlerin en önemli haberlerinden birisi ARM ki bugün akıllı telefonlardan, arabalara, uzay araçlarından yani aklına gelecek her yerde bir şekilde çipleri, tasarımları olan firma, İngiliz firma Japon SoftBank ki ağırlıklı işleri telekomünikasyon ama medya vesaire başka alanlarda da varlar. Yaklaşık 31 milyar dolar civarı bir bedelle satışına onay verilmiş. Bu arada şunu söyleyelim henüz Türkiye'de tabii haberler direkt o şekilde satıldı, satılacak vesaire tarzında satış için onay verilmiş ama daha resmiyete kavuşmamış. Bunun bir takım regülasyonları var vesaire ama Japonların ne olacak an bu da bence... Önemli. Sence Sony kurtarır mı yani bu SoftBank'in alması?
Ya
belki
Japonların şöyle bir şey, Japonların ARM almasının arkasında özellikle yapay zeka konusunda
Nesne'nin
interneti konusundaki çalışmalar yatıyormuş. Japonlar biliyorsunuz zaten robotik çalışmalara ve yapay zekaya çok uzun zamandır yatırım yapıyorlardı. Şimdi ise ARM'ı satın alarak artık mimari seviyede bu işe hükmedebilen bir ülke haline alacak.
Şimdi
çok önemli bir konu.
Bahsettiğimiz firma operatör. Evet. En büyük operatörlerden bir tane. Zaten iletişim altyapısı var adamın elinde. Dolayısıyla hani o altyapıyı kullanabilen cihazların yaygınlaşması birbirleriyle o makineden makineye konuşmayı yaygınlaştıracaklar ve bir başka not var. Japon otomobil üreticilerinin de bu konuda çok istekli olduğu söyleniyor. Sonucunda bugün Amerika kendi kendine gidebilen otonom araçlara yatırım yapıyor. Orada da yazılım ve donanımın önemli olması gerekiyor. Donanım tarafında Japonlar yok. Hani yazılım bir şekilde yazılıyor. Bence üniversitede belki geliştiriyorlardır ama donanım tarafına girilirdi. Özellikle ARM'ın SoftBank tarafından ki bahsettiğimiz firma SoftBank alışında Honda'nın çok ciddi etkili olduğu da konuşulan detaylar arasında. Belki hani devlet desteğiyle belki çok uzun vadede geri ödemesi krediyle falan alacaktır bilemiyorum.
Şimdi
çünkü
31 milyar dolar diyorsun. Bu çok büyük rakam. Kolay bir rakam değil yani. Bir ülkeden bir ülkeye transfer edilecek bir de. Bu arada sen de konuşurken bir şey de belirtmiştin aslında. Burada unutmadan onu söylemek lazım. İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılma kararının bu satışta çok etkili olduğu konuşuluyor.
Ya bu şimdi bir araştırma var. Bu Brexit İngilizlerin Avrupa Birliği'ne çıkma olayından önce değeri 35 milyar dolar civarındayken hesaplanan değerler bunlar. Tabii neyi kriter aldıklarını bilmiyorum ama tek başına sadece borsa verisi de kriterlerden bir tanesi sadece. Şimdi 31 milyar dolar.
Yani işte
bu Brexit pek hayırlı gelmeyecek anladığım kadarıyla.
Hayırlı olmadı belli adamın ekonomisi zaten bayağı bir orada sarsıldı. Ve birçok iflas eden şirketten bahsediliyor İngiltere'nin içinde.
Şimdi orada bir tane sektörden bir firmanın üstte yöneticisi yabancı bir büyüğümüzün Facebook'ta yaptığı paylaşım vardı. Diyor ki işte İngiliz kendisi de. Biz İngiliz halkı olarak oyladık. Buna karar verdik. Bu işte bizim özgürlüğümüzün bir şeyidir vesaire. Biz Avrupa Birliği'nde olmasak bile diyor. İşte diyor Adele diyor şarkıcı Adele diyor şarkısını söyler popüler olmaya devam eder diyor. Rolls Royce'umuz motor geliştirir ve uçaklarda motorlarda yer almaya devam eder diyor. Oxford Üniversitemiz de diyor Ar-Ge ile dünyayı inovasyon anlamında yönetmeye devam eder diyor. Ama o işler pek öyle dönmüyor. Yani ne oldu? İngiltere aslında Avrupa'daki 3-4 tane merkez ülkeden birisidir yabancı şirketlerin genel merkezleşme alanında. İşte Almanya var, İngiltere var, hatta İrlanda var. Bir kısmen İrlanda'da mesela.
Evet, şimdi startupların hepsi başka ülkelere kaynaklı.
Şimdi Samsung'un falan da başka ülkeler aradığı konuşuluyor. Kaldı ki mesela İrlanda ve İskoçya'nın durumunda ne olacağı aşikar. Orada tartışmaya açık. Bakalım sonra kendileri oydadılar, kendileri karar verdiler. Hiçbir zaman tam entegre olan bir ülkede değildi. Para bilimleri farklıydı, statüleri biraz daha farklıydı. Kendi kararları zamanla artı
seksi göreceklerdir. Belki Avrupa Birliği için daha hayırlısı olur.
Hayırlısı olur diye Avrupa Birliği'nde akıbeti belli. Onlarda da farklı tartışmalar devam ediyor. Note 7 artık biz bu videoyu yayınladıktan sonra bir 10 günü kalmış olacak aşağı yukarı lansmanına. Dünya lansmanı 2 Ağustos'ta yapılacak. Türkiye lansmanı belki biraz daha sonra gerçekleşecek. Bilmediğiniz bir şey kalmadı ama artık basın gösterileri de boy boy ortaya çıktı. Sadece teknik özellik seviyesini hala tartışılan birkaç konu var. Mesela onu belki konuşmak lazım.
Ya son dedikodular bayağı bir neşe kaçıracak türden.
Yani biz 3600-4000 mAh civarında pil beklerken ortaya çıkan bir görüntü 3500 mAh pile sahip olduğunu söylüyor. 6 GB RAM beklerken yine ortaya çıkan görüntülerden bir tanesi 4 GB RAM olduğunu söylüyor ama şunu da atlamamak gerekiyor. Bunların hepsi konsept, yani prototip cihazlar ve mesela bir prototip ortaya çıktı. Düz ekranlı Note 7'nin. Hani yandan kavisli olmayan.
İşte acaba şey olabilir mi Erdi? Bir tane düz ekranlı Note 7 yapıp daha makul seviyede donanım tutup bir tane Note 7 Edge yapıp daha yüksek donanımsız özellikler onu sunabilirler.
Bir Note 7 Lite modeli konuşuluyordu. Mesela onun Snapdragon 820 ile yenisinin 820 ile geleceği tarzında. Note ailesinin ama daha önce şöyle şey yapmadılar. Böyle allak bullak etmediler. Farklı modeller biraz ucuzunu yapalım biraz daha. Bir tane model hep premium segmentteki yerini korudu. Bakalım belki sonucunda dünyada dengeler değişiyor. Akıllı telefon satışlarında bir daralma var. Orada belki orayı genişletebilmek anlamında başka şeyler yaparlar. Bunu bekleyip göreceğiz ama şu var. Ortaya çıkan bir video gösteriyor ki o iris sensörü, iris tarayıcısı yani göz tarama olayıyla güvenlikle telefonun başlama özelliği bayağı hızlı çalışıyor. Tabii TouchWiz uygulamaya girdikten sonra, telefonu kullanmaya başladıktan sonra nasıl reaksiyon gösterir onu bekleyip evet. göreceğiz ama izlediğimiz video itibariyle bayağı hızlı çalışıyordum. Bir de kalemle ilgili bir not var. Kalemin de su altında çalışabileceği söyleniyor. Yani
çok
bu da
çok büyük ihtiyaç.
Yani aslında okuyucu adam bir şey yazmış. Abi sonucunda yağmur yağarken kalemi kullanmak lazım da. Şimdi telefonu su geçirmez bile olsa yağmur yağarken telefonu kullanmak istemiyorsun. Çıkarmak istemiyorsun. Öyle bir gerçek var.
Ama açıkçası. Belki ihtiyaç olabilir. Şimdi şöyle bir şey var tabii Erdi. Hani sen de söylüyorsun ya bunu. Özelliğin bulunması
tabii canım.
Hiçbir
yani,
zaman
tabii,
bulunmamasından iyidir diye. Tabii ki böyle bir durum da var ama hani çok öne çıkartılacak bir özellik mi? Kalemdeki geliştirme olarak adlandıracakları, söyleyecekleri bir şey olabilir.
Dediğimiz gibi her türlü özelliğe
evet.
eyvallah ama hani insanlarda hala şey korkusu var. Telefon su geçirmez ya. Suda denkli olsa bile yağmur yağdığı zaman hemen cebine koymak istiyorsun. Çünkü
ya
hala...
Yağmur yağarken telefonla ne yapacaksın kalemle ya?
Abi yani 3500'e para demişsin. Yani her sıfır üç bile olsa her koşulunu korumak istiyorsun. Bu da aslında doğal bir reaksiyon.
Yok ya, ne yapacaksın? Düşünsene yağmur yağıyor. Kalemden hani düşünüyorum da yağmurun altında o kadar ne işin olabilir telefondan? Zaten o kadar beklemezsin. Bir yere geçmeye çalışırsın yağmuru.
Aynen öyle. Şimdi dediğimiz gibi 2 Ağustos'ta lansman var arkadaşlar. Bunun dışında tabii artık hızlı bir döneme giriyoruz. Nedir bu? 2 Ağustos'ta Samsung Note 7 Eylül'de biz evet. iPhone 7 ailesini göreceğiz. Ve Eylül ayında göreceğimiz bir başka telefon var. O da LG V20 G5 fiyasko olunca satışta dip yapınca.
Hatta şey düşünülüyor. Modüler telefonların geleceğini tehlikeye attı. Hani o kadar patladı ki.
Yani bir takım beklentiler maalesef hayal kırıklığı yaşanıyor. Şimdi B20 ile ilgili dedikodular var. Eylül ayında IFA'da tanıtılacak. İşte Snapdragon 821 işlemci, 6 GB RAM, daha büyük kapasiteli pil, işte UFS 2.0 depolama birimi gibi özelliklerin olacağı söyleniyor. Ya umarız hani şey rekabetçi bir telefon olur. Çünkü ya,
LG'nin şunu anlaması lazım. Artık 3000 mAh'ın üstüne çıkması şart bu adamların. Ekstra olarak da
LG'nin şu anki mantıkta 3000'e 4000 vermesi lazım. Evet. Çünkü ekran ve yazılım optimizasyonu anlamında da rakibi kötüler. Kadar verimli kullanamıyor pil. Evet. Özellikle LG ve onun en büyük sorunu oydu. Ama rekabetçi olması şart çünkü şu an Samsung satıyor, iPhone satıyor. Ya bunlar sattığı zaman da iki firma sattığı zaman onlara göre fiyat belirleniyor. 3 firma olduğu zaman 3. firma fiyatı etkiliyor. Evet. Gibi gibi. Yani bugün Türkiye'de online'da Mesut G2 bugün 700-800 liraya var ya.
Ya bir de sonuçta rekabet şöyle heyecan katıyor arkadaşlar. Ve onunla biz ne gördük? Videoda full manuel ayar. Elle ayar. Daha öncesinde hiçbir telefonda bu yoktu. Fotoğrafta sunuyorlardı. Şimdi Galaxy S7 Edge'de de bunu kullanabiliyorsun.
Evet.
Neden? Çünkü rakipte vardı. Adamlar da eklediler. Ve videoda full elle ayar yapabildiğiniz bir telefonla evde incelemeyi o kadar güzel çekersiniz ki 4K çözünürlükte.
Tabii canım fokusun netle ayarını yap.
Tabii beyaz ayarını yap, ışığı ayarla. Sabit kaldıktan sonra kendi kendine değişmedikten sonra canavar gibi çekmiyor.
Bir de sesini güzel alırsan tabii, olur biter. Bakalım bekleyip göreceğiz. Tabii fiyatlar da yükseliyor. Note 7'nin de fiyatının belli bir seviyenin üstünde olacağı tahmini 3200 lira, 3500 arasında bir yere.
Bu da uzunlamayacaktır. Altta boşluk kalmadı çünkü her yerde.
Her yerde oluyor evet, ya ne yapacaksın? Yani. Diyorum ya sana bugün 700-800 lira G2 bulunabiliyorsa piyasada 900 lira bilmem ne, 1200 lira başkası, 1500 liraya başkası.
Ya bir de şimdi şöyle yani... bir şey oldu. Eskiden Note için mesela Note serisi bir telefon için hep bir boşluk oluyordu. Neden? Şimdi Note 3'e bakıyorsun ya da S3'e bakıyorsun, S4'e bakıyorsun, S5'e bakıyorsun. Bu telefonlar küçük ekranlı telefonlardı Note serisinin en azından.
Ve tek modeldi onlar.
Evet, yani. Tek modellerdi. Note serisinde daha büyük ekran ve kalem almak isteyen geçiyordu. Şimdi senin S7 Edge gibi tüm telefon dünyasında beklentileri karşılayan iyi kamera, iyi batarya, iyi ekran, iyi tasarım hepsini bir arada sunan bir telefona sahipsin sen. Note serisi de kullanıcının not alması için neden bıraktın mı ki? Zaten S7 Edge deli gibi sattı. Yani o tarafta da bir boşluk var Samsung'da.
Şimdi diğer taraftan baktığın zaman bugün Note 5 hala mükemmel bir telefon.
Evet.
Note 4 hala satılan bir cihaz. Diğer tarafa bakıyorsun başka modeller var. daha alt seviyelerde başka cihazlar var. Yani şu da var. Ucuz telefonlar da güçleniyor.
Evet, tamam, öyle.
Aradaki telefonlar da yetenek kazanıyor. Üst segmentte ayrışmak daha da zorlaşıyor. Yani
bu yüzden aslında Note serisinin 4 GB bellekle falan geldiğini düşünüyorum da kimse gidip satın almaz ya da satın almak için heyecan duymaz.
Yani hani mesela artistik tartışılır ama mesela çok özel bir model yaparsın 4K ekranı koy. Misal veriyorum. Evet. Çünkü artık bir yerden sonra ayrıştırıyor olman
yapman
lazım.
Yapman lazım.
Belki daha özel bir işlemci kullanıyor olman lazım. Çünkü SGDH varken Samsung'a sorduğun zaman mesela Note 5'ten kesinlikle geçilebilecek bir cihaz diyor. Ama şimdi neye göre, kime göre, hangi bütçeye göre, hangi özelliği referans alarak onu söylüyorsun? Bunların hepsini zaten göreceğiz arkadaşlar. Ama çıktığından itibaren muhtemelen Android dünyasının en iyi telefonu olacak gibi görünüyor. Şu anki rakiplerin durumuna bakarsak eğer. Gorilla Glass 5 lanse edildi. Onu da söyleyelim. Zaten genelde hep böyle dünyanın merak ettiği bir telefonun önce duyuruyorlar. Muhtemelen Note 7'de Gorilla Glass 5 kullanan ilk cihaz olacak gibi.
Olabilir. O da fark yaratır.
Nedir? Ne özellik, yeni özellik getiriyor derseniz eğer yapılan testlerde insanların telefon düşürme eğilimleri araştırmış. Genelde ortalama 1000 metre civarında mı? Yani şu masada düşürsek aşağı yukarı 1000 metre civarında.
Evet, daha çok arkadaşlar ne zaman düşürülüyormuş telefon? Onu da söyleyelim. Telefonu cebinden çıkartırken düşürüyormuş insanlar. O yüzden 1 metre, 1.6 metre civarında bir ortalaması var onun.
Abi o yüzden işte tatil için gittim Amerika'da şeyi çok sık görüyorum. Hatta bir tane videosu da var. Belki müsaadenizle paylaşırım. Amerika'da da pek çok işte şey var o. Bel cüzdanı gibi telefon kılıfları var ya. Belki de bundan dolayıdır. Adam malı kıymetli çünkü bakıldığı zaman. Gorilla Glass 5 1.6 metreden düşmelerde camın kırılmamasını engelleyebilecek güncelleme getiriyormuş. Yani
kırılmaya karşı dayanıklı tabii ki. Kırılmaz değil, onu da söyleyeyim.
Ve bunun dışında Gorilla Glass 4 ile topyekun kıyasladığınız zaman 1.8 kata kadar daha güçlü ve dayanıklıymış. Sadece bir takım çizilme testlerinde Gorilla Glass 4'e çok fazla fark atamamış. Onda benzer mukavemet gösteriyormuş.
Ya böyle bir durum söz konusu. Kırılma tabii ki çok önemli. Ama benim asıl derdim çizilmeyle ya. Yani yeni bir telefon satın alıyoruz ve ekranını plastik bir kılıfla kapatıp o dandik plastiğe dokunmak zorunda kalıyoruz bir süre. Yani beni çok rahatsız eden kısmadan bir tanesi bu.
Öyle gerçekten demiş işte. Velev ki telefon ekranı kırıldı. Evlat acısı gibi yani 700 lira, 800 lira.
Tabii o ayrı ama ben çizildiği zaman da mesela çok içim yanıyor ya. Her baktığında orada duruyor sana. Merhaba diyor yani çizik.
Yani tabii hani 2016'da artık şey istemiyorsun yani. Üzerine çizik, ekstra bir silikon kılıf, görünmez kılıf yapıştırayım, kullanayım istemiyorsun.
Zaten
yani
şey çok enteresan. Tüketicilerin bir telefondan ne istediği araştırılmış arkadaşlar. Ve çıkan sonuç şu, tüketiciler diyorlar çok basit şeyler istiyor. Retina tarama, parmak izi tarama, sesini tanıma, sesli asistanlar filan. Bunlar en sonunda %1'lik, %5'lik, %10'luk kitlenin istediği şeyler. Mesela ilk istenen şey kırılmaz ekran. İkinci istenen şey çizilmez ekran. Ondan sonra geliyor diğer bütün her şey. Evet. Mesela artık iyi kamera falan istenmiyor. Neden istenmiyor? İnsan olanı istemez. Zaten var.
Var.
Hep olmayana yöneliyorsun. Bu tarafa doğru bir gidişat var. Bir de tabii ki pi süresi.
Çalışsın. Ondan sonra gerisinden dediğin gibi yok retinanı taradım, şey yaptım falan filan.
Bunlar yani kullanıcının ilk istediği şeyler değil yani aslında.
Ve bunları işte koyarken de aslında belli bir yerde de bir miktar denek gibi oluyorsun. Yani şimdi ilk jenerasyonda bazı şeyler düzgün çalışmıyor, güncellemesi geliyor, üzerine Plus diye başka bir model çıkartıyorsun, başka şeyler çıkıyor gibi dediğinde haklısın. Yani hakikaten bunlardan ziyade temel özelliklerin randımanı çalışması gerekiyor ki ondan sonra sosunu koyarsın, bir şeyler yaparsın.
Yap yani istediğini.
Ama mesela bugün hala 3 gün adam gibi çalışabilen bir telefon çok zor bunlar.
Çok zor canım.
5000 ancak 10000 lambaş işte kalı telefonlar belki.
Tuğla gibi bir telefonu cebine koyacaksın da öyle gezeceksin yani. Ha,
var telefonlar yok işte. Lenovo Vibe P1 var. Asus'un Zenfone Max'i var ama.
Ağırlar ama işte. Ağırlar yani ve sonra
bir yerden sonra şeyde de işin eğlence kısmı da biraz eksik kalıyorlar.
Haklısın, hani doğru.
Neden
hızlı
mesela
zaten.
Note 7'de biz 5000 lambaş görmüyoruz? Evet arka planda bir takım ticari beklentiler ve aksiyonlar var ama bunun dışında genelde insanlar bunu istiyorlar. 3500'e verecekse bu tür özelliklerin yaygınlaşması gerekiyor. Son haberimiz Meizu'dan.
Bizim sevdiğimiz
bir sevdiğimiz marka da işte onlarda bayağıdır ses seda yok. Evet. Pro 6'yı biz işte ben Çin'e gittiğim zaman bir ön inceleme tarzında görüp çekebildik. Gelmedi. Pro 5 de gelmemişti zaten.
Ne yazık.
Şimdi Pro 6'dan sonra MX 6 modelini tanıttılar. 5.5 inçlik bir cihaz. Full HD IPS ekrana sahip olan ve Helio X20'yi kullanıyor. MediaTek eğilimi Meizu'da aslında artmaya başladı. X25 diye özel bir model kullanmışlardı. Versiyon kullanmışlardı Pro'da. Bunda X20'yi kullanmışlar. 4 GB RAM var. İlginç olan nokta şu Mesut. Tasarım olarak Pro 6 modeline çok benziyor açıkçası. Cihaz 7.2 mm'de ince de bir telefon olduğunu söyleyebilirim ama özel dikkat çeken özellik şu, Sony'nin IMX386 isimli yeni bir sensörünü kullanmışlar. Bu sensörün özellikle netleme ve netleme sonrası kayıt yeteneğinin performansının SGDH'de kullanılan mesela sensörden daha başarılı olduğu söyleniyor. Bu böyle midir? Yazılımda bunu o şekilde kullanabilmiştir onu bilmiyorum ama kağıt üzerinde böyle olduğunu farz etmekle fiyat performans oranı yüksek bir cihaz için keyifli bir donuyor bence.
Ya Mizu telefonları hep heyecanlandırıyordu. Şimdi kullanamıyorum, bir şey söylemek istemiyorum artık. Eskiden bir Türkiye'ye geliyordu, getiren birileri vardı, sample sağlıyorlardı test örneği. Şimdi o da kalmadı. Böyle uzaktan bakıyoruz o firmaya. Ben tasarımlarını çok seviyorum.
Tasarımlar gerçekten güzel. Ki zaten ilk 10-20 dakika içerisinde yine milyon satan, milyonun sipariş alan telefonlardan birisi
çok
olmuş.
Çok güzel görünüyor zaten.
32 GB yapılama kapasitesi var telefonun. 3060 mAh kapasiteli pili var. Aynı zamanda uyumlu adaptörünü kullanırsan 10 dakikada pilin %50'ye yakını doldurabiliyormuş. Tam bunu doldursun, o pilin ömrü ne kadar olur? Ben onu merak ederim. Yani hani...
Bu MediaTek'in şey adlandırdığı teknolojilerden bir tanesi. Yeni teknolojisi arkadaşlar ama pilin ömründen çalıyorsunuz tabii.
Fiyatı da $300 olarak açıklanmış. Hani paket için fena değil ama şimdi OnePlus 3'ler falan az biraz daha çıktığın zaman hani Snapdragon 820'siydi, 6 GB RAM'iydi vesaire
falan. O zaman farklı bir yere gidecek o olay.
İşte artık bunların da eli kolu bağlamaya başladı. Maliyetler yükseliyor, materyallerin maliyetleri yükseliyor.
Zaten hepsini gördük herhalde. İster istemez eğer bir telefonun içinde iyi bir işlemci, iyi bir kamera, iyi bir ekran dediğin anda fiyatını arttırmak zorunda kalıyorsun.
Çinler de arttırmak zorunda kaldılar. Evet. Zaten üst seviyede büyük markaların fiyatları da yükselmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu haberle Mobility'nin bu haftaki program bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, Mobility programını sundu.